Ayrım 10.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Filyoz. Sevgilim, bana kalsa gitmezdim ama sen git diye üstelediğin için gidiyorum. Erken görüşülebilirmiş ancak, onun için erkenden çıkıyorum evden. İstediği boş parayı alsa da sonradan karısına sen söylediğin için gittim diyecekti. Yalnız karısına değil, arkadaşlarına da böyle söyleyecekti. Siz söylemeseydiniz ben ölsem gitmezdim ama siz üsteleyince, böylece utançtan kurtulacaktı. Saat 6:30'da evden çıkmıştı, 2 saat dolandı sokaklarda. Tam 8:30'da iş yerindeydi. Danışmadaki kız onu tanımıştı, adını söyleyerek ne istediğini sormuştu. Tanırlar elbet, bunca yılın oyuncusu, o iş adamı çıksın sokağa bakalım onu kaç kişi tanır. Danışmadaki kız iş adamının daha gelmediğini söyledi. Nasıl olur, hani her sabah 8:30'da işinde olurdu. Evet olurdu ama bir haftadır dış gezideydi. Bu sabah dönüyordu, saat 10'da gelecekti. Saat 10'da buyurun efendim, ben sizin adınızı en başa yazıyorum, sekreterine bildiririm. Yürüdü, parka girdi, simitçiden simit aldı. Çoktan beri simit yememişti. Yanından geçenlerden kimisi onu tanıyor, dönüp dönüp bakıyordu. Adını fısıldıyorlardı, selam verenler bile vardı. Hava güzeldi, kuşlar ötüşüyordu, neler söyleyeceğini bir kez daha aklından geçiriyordu. Saat 10'da iş yerinin kapısındaydı. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Bir kız önüne düşmüştü, yol gösteriyordu. Asansörle 4. kata çıktılar. Bir kapıyı açtı kız, geniş bir salon. Salon göz kamaştırıcı güzellikle, çok zengin eşya ile döşenmişti. İş adamı masasında oturuyordu. Çok güzel bir kız da karşısındaki masadaydı. Kız herhalde sekreteri olacaktı. Günlerdir, gecelerdir provalarını yaptığı oyun 2 kişilikti. Kendisiyle iş adamı. Sekretere rol vermemişti, onu hiç düşünmemişti. Sanki ne diye baş başa konuşmuyorlardı, kızın yanında rahat konuşamayacaktı. İş adamı yerinden kalktı, oyuncuya doğru geldi, oyuncu elini uzatıp, ''Aman efendim, rahatsız olmayınız.'' dedi. Ne kibar adam, oyuncuyla adını da söyleyerek konuşuyordu. Belki sekreterin odadan çıkarır diye, ''Efendim, sizinle özel bir şey konuşmak istiyordum.'' dedi. ''Buyurun, sizi dinliyorum.'' ''Eh, varsın sekreteri de olsun, sanki sekreter orada değilmiş gibi konuşuyordu o da.'' Aynı rolü binden çok oynadığı olmuştu. Şimdi günlerdir, gecelerdir provasını yaptığı oyunu oynayacaktı. Ama hayır, söyledikleri provasını yaptığı 5 cümlelik o kısa konuşma değildi. Önce adamın tiyatro severliğine övgüyle söze başlamıştı. Övgülerini bir türlü bitiremiyordu ki asıl anlatacaklarını söylesin. Konuşurken bir yandan da iş adamını inceliyordu. Bir gece sırçadan bebek gibi 3 kadınla arabada gördüğü adamdı. Ama o zaman bu adam daha tombuldu. Demek zayıflamıştı. Boyu da uzun görünüyordu bunun. Eh, zayıflayınca insanın boyu uzun görünür. Hem geceleyin arabada onu şöyle böyle görmüştü, pek dikkatli de bakmamıştı o zaman. Övdü, övdü, övdü. Bunlar tekste yoktu, tuluat yapıyorum yahu. O övdükçe karşısındaki adam ezilip üzülüyordu. Sonunda kendi durumunu anlatmaya başladı. Tasarladığına göre 2 cümleyle durumunu özetleyecekti. Oysa şimdi anlata anlata bitiremiyordu. Yalvarıp yakarmayı hiç sevmediği halde yoksa o duruma mı düşüyordu? Kendisi için anlattıkları çok acıklı olacaktı ki iş adamının gözleri buğulandı, neredeyse ağlayacaktı. Demek rolünü başarılı oynuyordu ama kendinden memnun değildi. Tamam, adam parayı verecek, verecek de acaba ne kadar? İş adamı yerinden doğruldu, birden oyuncunun sözünü keserek, ''Affedersiniz dedi, ben size kendimi tanıtmadım.'' ''Aman efendim, sizi tanımayan mı var, hem biz tanışıyoruz hani bir gece arabada?'' ''Efendim, ben beyefendinin özel danışmanıyım. Kendilerinden randevu istemişsiniz. Benim sizinle konuşmamı emrettiler.'' Oyuncu donup kaldı. Kimi oyuncular da sahnede olduğu gibi trak geçirdi. Bu anda bir kıkırdama duydu. Sekreter kız mı gülüyordu ne? Ama başını çevirip kıza bakmadı. Durgunluğu çok kısa sürdü. Bir kez başlamıştı, hiç bozuntuya vermeden rolünü oynamalıydı. Karşısında sanki iş adamı varmış gibi konuşmasını sürdürdü. Durumunu da anlattıktan sonra sıra yardım istemeye geldi. Biraz borç istiyordu, en kısa zamanda borcunu ödeyecekti. Özel danışman, beyefendiye arz edeceğim dedi, inanınız elimden geleni yapmaya çalışacağım, bütün söylediklerinizi bir bir. Hiçbir şey umurunda değildi oyuncunun artık, yalnız bir ayak önce şuradan çıkıp kurtulmak istiyordu. Tıpkı kötü oynanan bir rolden sonra sahneden kaçıp kurtulmak ister gibi. Çok teşekkür ederim diye yapmacıklı bir duygusallıkla danışmanın elini sıkıp dışarı çıktı. Kuş olup uçsa birden evine gitse de karısına olup biteni anlatsaydı. Evinin yolu o gün çok uzun geldi. Karısı çay içiyordu, onu görür görmez gülmeye başladı. Karısı büyük merakla üst üste soruyordu. ''Ne oldu, ne dedi, görüşebildin mi? Söylesene canım, anlatsana.'' Usta oyuncu öyle gülüyor, öyle gülüyordu ki gülmekten bir şey anlatamıyordu. Kahkahalar arasında kesik kesik anlatmaya çalıştı. Olacak şey değil şekerim, ben o diye anlatıp duruyorum, kaç gecede ezberlemiştim neler söyleyeceğimi. O diye ben danışmanını anlatmıyor muymuşum? Anlayınca da hiç bozuntuya vermedin. Öyle güldü ki gözlerinden yaş geldi. Karısı en güzel oyununu oynuyor diye düşündü, o da gülmeye başladı. Güle güle gözlerinden yaş boşandı. İkisi de gülerek ağladıklarını birbirlerinden gizliyorlardı. Oyuncu ama biliyor musun iyi oldu dedi. Karısı neden diye sordu. Senin dediğin gibi işte, hiç olmazsa kafamdan attığım bu düşünceyi de rahatladım. Kocası çok gülünçlü bir şey söylemişçesine kadın gülmekten katılıyordu. Oyuncu başını koltuğa dayadı, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Marta Tore öldü. Sabahları saat 8'de evimden çıkar, 9'dan az önce de işimde olurdum. Hastalık filan gibi olağanüstü durumlar dışında programımızı aksattığımız olmaz. Saat 8'de evden çıkabilmem için karım 7.30'da kahvaltımı hazırlardı. 16 gün öncesine dek bu böyleydi. Kahvaltı ettikten sonra masadan kalkmadan gazeteye göz gezdirecek kadar zamanım kalır. Kimi sabah balkondaki çiçekleri sulayacak zamanım bile olur. Karım beni uğurladıktan sonra çocuklarımıza kahvaltı ettirir, onları okula gönderirdi. Yani 16 gün öncesine dek bu böyleydi. İki oğlumuz, bir kızımız var. Büyük oğlumuz 4., küçüğü de 2. sınıfta. Kız küçük, okula gitmiyor daha. Karım da ben de kediyi çok severiz ama kanaryamızı parçalar diye korkumuzdan kedi besleyemiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın küçük olması da eve kedi almamıza engel. Karım titiz bir ev kadınıdır. 15 yıllık evliyim, karımı çok severim, o da beni çok severdi. 16 gün öncesine dek beni sevdiğini biliyordum. 16 gün öncesine dek birbirimizi kırıp incittiğimiz olmamıştı. Hiç çatışmadık demek istemiyorum ama biz karımla anlaşamadığımız konuları tartışarak çözümleyebileceğimize inanıyorduk. Ve hep böyle yaptıktı 16 gün öncesine dek. Hiç tanımadığımız bir karı kocanın bile ayrıldıklarını duysak ikimiz de üzülürdük. Sanki bu ayrılık bize de bulaşırmış gibi. Her yeni evlenen de bizi sevindirirdi. Bizim dümdüz bir yaşantımız vardı 16 gün öncesine dek. O sabah bütün ayrıntılarıyla olayı sonradan defterime yazdım. 23 Mayıs sabahıydı. Karım kahvaltımı hazırlarken ben de banyoda tıraş oluyordum, her sabah yaptığım gibi. Karım daha çocukları uyandırmamıştı. Giyindim, masaya oturdum. Kızarmış ekmek dilimlerinden biri birazcık yanmıştı. O sabahki bu yanık dilimi hep hatırlayacağım. Çünkü bu bile bizim evde alışmadığımız bir şey, bir değişikliktir. Karımı en çok tedbirli, düzenli ev kadını olduğu için beğenirim. İyi bir anne, iyi bir eştir. Sofrada zeytin, beyaz peynir, tereyağı, reçel, rafadan yumurta vardı. Reçel yemem ama karım 15 yıldan beri her sabah yine de reçel koyar kahvaltı sofrasına. Kapı çalındı, ben her sabahki gibi gazetecidir dedim. Karım da 15 yılın her sabahındaki gibi evet gazetecidir dedi. Sokak kapısını açtı, gazeteciden gazeteyi alıp önüme koydu. Tıpkı her sabah olduğu gibiydi her şey. Hiçbir şey değişmedi. Ben gazetenin birinci sayfasına bakarken karım da kızarmış dilimlere tereyağı sürüyordu. Çayımı içtim, karım yine her sabahki gibi bir çay daha ister misin dedi. Ben de yine her sabahki gibi teşekkür ederim, içmeyeceğim dedim. Karım sonra iki oğlumuzu uyandırmaya gitti. Ben de o sırada gazetenin 6. sayfasına şöyle bir bakıyordum ki birden o küçük haberin başlığını gördüm. Marta Tore öldü. Büyük bir sarsıntı geçirdim. O güne dek hiç böyle olmadığım için o duygumu anlatamayacağım. Gözlerimden yaş boşandı. Karımın ağladığımı görmemesi için sofradan kalkacaktım ama kalkamadım. Çocuklara kahvaltı hazırlamak için masaya gelen karım ağladığımı gördü. Çünkü elimdeki gazeteye gözyaşlarım damlıyordu. Bütün bunlar 15 yıllık evliliğimizde ilk olan şeylerdi. Karım şaşırdı bu yüzden. Neyin var diye sordu. Karımın sorusu üzerine hıçkırarak ağlamaya başladım. Hemen öbür odaya koştum. Çocuklar beni görmediler. İki oğlumuz kahvaltı etmeye başlamıştı. Seslerini duyuyordum. O sırada benim evden çıkmış olmam gerekirdi. Karım o yumuşak adımlarıyla odaya girdi. İşine geç kalıyorsun dedi. Cevap vermedim ama sokağa çıkamazdım. Çok sevdiğim yakınlarım öldüğü zaman bile böyle olmamıştım. Aşırı duygusal bir insan değildim ama o sabah kendimi tutamıyor, hıçkırarak ağlıyordum. Karım çocukları okula gönderdi, sonra gazete elinde yanıma geldi. Gazeteyi, haberi okuduğum 6. sayfayı kıvırmış elinde tutuyordu. Ne oldu, neyin var diye bir daha sordu. Nasıl anlatabilirdim karıma ama anlatmam da gerekliydi. Anlayabilir miydi? O anlardı elbet ama ben anlatabilecek miydim? 23 yıl önceki bir anının bir gün beni böyle etkileyeceğini hiç tahmin edemezdim. Cevap vermeyince karım, bir yardımım olabilir mi dedi. Ne iyi yüreklidir. Martha Tore ölmüş dedim. Karım gazetedeki gözyaşlarımdan ıslanmış 5 satırlık kısa haberi okudu. Sinema dünyasının tanınmış yıldızlarından Alman film artisti Martha Tore'nin ölümü bütün sanat çevrelerinde derin üzüntü yaratmıştır. Martha Tore, ben hala ağlamaktaydım. Bir süre sustu, 1-2 dakikalık o zaman bana çok uzunmuş gibi geldi. Zaman donmuş gibi, saatler işlemiyor gibi. Karım, anlatmak istemiyorsan anlatma dedi. Anlatacak bir şey yok ki dedim. Almanya'ya gittiğini bana hiç söylememiştin. Ne Almanya'ya ne de başka yere gittim. O mu buraya gelmişti? Hayır, daha doğrusu bilmiyorum. Karımın kıskançlığını ilk görüyordum. Öyleyse nereden tanışıyorsunuz? Tanışmıyoruz ki. Seni bu kadar üzen nedir öyleyse? Yalnız öğrenmek istiyorum, o kadar. O da sen anlatmak istersen, bir eski anı olabilir. Bu kez ben karıma sordum. Sen onun filmlerini görmüş müydün? Hayır, ben de hiç görmedim. Karım çıktı odadan, az sonra da sokak kapısı kapandı. Hızla çıkıp baktım odalara, kızımızı da alıp gitmiş, 16 gündür dönmedi. İşe gitmiyorum ben de, karımın dönüşünü bekliyorum. Ona Martha Tore olayını anlatmamakla iyi yapmadım. Nasıl olsa anlatacaktım, ayrıca hiç önemli de değil. Ama o sırada anlatamazdım ki, bir tuhaf duygu altında eziliyordum. 24 yaşımda yedek subaydım, 1,5 yılım o karakolda geçti. 4 erle bir de bendim. Yılın 8 ayı korkunç kış oluyor, 6 ay kar yerden kalkmıyordu. Kışın gidiş geliş ulaşım kapanıyordu. Ben bir tek camlı, döşemesi toprak bir barakada yaşıyordum. Tek camlı diyorum çünkü bir cam duvara geçmişti ve açılıp kapanmazdı. Çerçeveli de değildi. Oraya gidişimin ilk 6 ayı yaza geldi, ondan sonrası kış. Orada bir köstebek gibi kapandığım o yeraltı barınağında çıldırmadıysam bunu Martha Tore'ye borçluyum. Soğuklar erkenden başlamıştı ama daha karlar yağmıyordu. Yemeğimi kendim yapıyordum. 2 kilo patates aldırmıştım. Patates büyük bir kese kağıdının içinde gelmişti. Orada kese kağıdı bile çok az görülebilen bir şeydi. Patatesleri çıkardıktan sonra kese kağıdını dikkatle açıp yaydım. Bir dergiden yapılmıştı kese kağıdı. Dergide bir de renkli kadın resmi vardı. Bir güzel kadının yalnız yüzü. Altında da kadının adı yazılı, Martha Tore. Kim olduğunu bilmiyordum ama film yıldızı olabileceğini tahmin etmiştim. O resmi dikkatle keserek odamın toprak sıvalı duvarına taze ekmek içine hamur yapıp onunla yapıştırdım. O barınakta 1,5 yıl Martha Tore ile kaldık. Onunla konuştum, onunla arkadaşlık ettim. Martha Tore yalnızlık günlerime renk verdi, esinti getirdi. Yoksa benim için çok kötü olacaktı. Oradan ayrılırken Martha Tore'nin duvardaki resmini ne yaptığımı şimdi hatırlayamıyorum. Belki de yırtıp atmışımdır. Doğrusu onunla birlikteyken bile ona hiç önem verdiğim yoktu. Onun için düş kurmuş filan değildim. Kağıda basılı bir resimdi ve oralarda öyle bir şey bulunmazdı. İşte o kadar. Terhis olduktan sonra da Martha Tore'yi hiç ama hiç hatırlamamıştım. Unutup gitmiştim onu. Yani unuttuğumu sanıyormuşum. O sabah 23 Mayıs sabahı gazetede ölüm haberini okuyunca onu unutmadığımı anladım. Karıma bütün bunları anlatacaktım. O sormasa bile ağladığımı görmemiş olsaydı bile yine de anlatacaktım. Anlatılmayacak bir şey değildi ki. Üstelik anlatmayı, anlatarak rahatlamayı, bir duygumu en yakınımla bölüşmeyi ne çok isterdim. Ama o gitti, 16 gün oldu. İşe de gittiğim yok, dönecek diye evde bekliyorum. Okullarına gidip çocuklarımı, annelerini sormaktan ya da gidebileceği yerlerde karımı aramaktan utanıyorum. Karım beni bıraktı. Martha Tore de öldü.
Ayrım sonu.